Ayrım 47.
Litvinov, Sovyet Dışişleri Bakanı iken İngiltere ile Türkiye arasındaki görüşmelere sıcak bakıyordu. Litvinov yerine Molotov gelince Sovyetlerin tutumu değişti. Sovyetler Birliği yönetimi Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne yönelik Batı ülkelerince kışkırtıldığına inanıyordu. Bunu önlemek için de mihver devletleriyle bir uzlaşma zemini aramaya başladı. Bu durumda Türkiye ile İngiltere arasındaki deklarasyon 12 Mayıs 1939 tarihinde yayınlandı. Aynı gün Başbakan ortak deklarasyonu meclisin onayına sunarken yaptığı konuşmada şu noktanın üzerinde durdu. Memleketimizin Avrupa'da ve bütün dünyada baş gösteren itilaflar önünde sulhperver siyasetimizin samimi bir tezahürü olan bir taraflığı muhafaza etmek, Cumhuriyet hükümeti için esas siyaseti teşkil etmekte bulunuyordu. Fakat hadisatın Balkan Yarımadası'na intikal etmesi ve Akdeniz Emniyeti'nin milli hayatımızda kendisini yeniden hissettirmesi anından itibaren hükümetimiz kendini ciddi bir milli emniyet meselesi karşısında bulmuş ve bu emniyeti tehlikeli tesadüflere maruz bırakmaksızın lakayt ve bitaraf bir vaziyette bulunmanın mümkün olamayacağı kanaatine varmıştır. Bu şartlar içinde hükümetimiz milleti harp badiresinden azami imkanlarla uzak bulundurmanın en müessir çaresini gene sulh için birleşen memleketlerle harbi göze alarak sulh gayesine teşrik-i mesai etmekte bulmuştur. Başbakan Saydam bu girişten sonra ortak deklarasyonu aynen okumuştur. Bildirge, iki ülke arasında nihai bir anlaşmaya varılmasına kadar tarafların Akdeniz'de meydana gelecek bir savaşta birbirlerine güvence vermesini içeriyordu. Türkiye, ileriki aşamalarda İngiltere ve Fransa ile tam bir ittifaka girmeden kuzey komşusu Sovyetler Birliği'ni de yanına almak istiyordu. Ne var ki 23 Ağustos'ta bütün dünyada şaşkınlık yaratan Sovyet-Alman ittifakı imzalandı. Bu durum her şeyin yeniden değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkardı. Tüm bakanlar 27 Ağustos'ta Ankara'ya çağrıldı ve 1 Eylül 1939'da da Alman orduları Polonya sınırını geçerek savaşı başlattı. İngiltere ve Fransa da Polonya ile olan güvenlik anlaşması nedeniyle 3 Eylül'de Almanya'ya savaş ilan etti. Tüm bu olumsuz koşullara karşın Saracoğlu Sovyetler Birliği ile ortak bir zemin bulma amacıyla Moskova'ya hareket ettiği sırada Sovyet orduları Polonya'ya girdi ve Almanya ile Sovyetler Birliği Polonya'yı paylaştı. Saracoğlu 25 Eylül'de Moskova'ya ulaştı. 3 gün sonra da Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop Polonya sınırı anlaşmasını imzalamak için Moskova'ya geldi. Saracoğlu Ekim 17'ye kadar Moskova'da kaldı. Ne var ki olumlu bir sonuca ulaşamadı. Dışişleri Bakanı Saracoğlu daha Türkiye'ye dönmeden Türkiye, İngiltere ve Fransa arasındaki üçlü ittifak 19 Ekim 1939'da imzalandı. Bu anlaşmaya Sovyetlerin tepkisi beklendiğinden de sert oldu. Molotov, Sovyet Meclisi önünde Türkiye'yi ağır bir şekilde suçladı. Türkiye, Fransa, İngiliz ittifakının önemli maddeleri şöyle sıralanabilirdi. 1. Bir Avrupa devletinin saldırısıyla başlayan ve İngiltere ile Fransa'nın katılacakları savaş Akdeniz'e intikal ettiği takdirde Türkiye müttefiklere yardım edecekti. 2. İngiltere ve Fransa Türkiye bir Avrupa devletinin saldırısına uğradığı takdirde bu devlete yardım edeceklerdi. 3. Türkiye, Romanya ve Yunanistan'a verdikleri güvencenin yerine getirilmesinde İngiltere ve Fransa'ya yardım edecekti. 4. Müttefikleri Türkiye'ye silah yardımı yapacaklardı. 5. Bunların dışında Türkiye anlaşmaya ek 2 numaralı protokolle antlaşmadan doğan taahhütlerinin kendini Sovyetler Birliği ile savaşa sürüklemeyeceği hakkında bir ihtirazi kayıt koydu. Oral Sander. Türkiye, barışa yönelik bir takım ittifaklar kurmasına karşın savaşa hazırlıksız yakalandı. Yurt içinde 5 yıllık sanayi programı yeni bitmiş, buna rağmen sanayileşmede istenilen düzeye gelinememişti. Demiryolu güneyde Malatya, Elazığ, Diyarbakır'a ulaşmış, kuzeyde de Sivas, Erzincan'a varmıştı. Cumhuriyetin ilk günlerinden itibaren uygulanan etkin bir demiryolu ulaşımı politikası kısmen meyvelerini vermiş fakat karayolu ulaşımı gelişmemişti. Bunun sonucu iç piyasada beklenen dinamik yapıya kavuşulamamıştı. gerek tüketim gerekse yatırım malları bakımından ithalata bağımlılık devam ediyordu. Savaşın çıkmasıyla birlikte ithal kaynakları kesilmiş, içeride kısa sürede mal darlıkları görülmeye başlamıştı. Savaşın doğal sonuçları ne yazık ki ülkede beklenenden daha kısa sürede hissediliyordu. Bütün bunların yanı sıra 1939 yılı sonunda meydana gelen Erzincan depremi 30 bin yurttaşımızın ölümüne neden oldu. 3. İkinci Dünya Savaşı'nın genel seyri ve Türkiye. Türk ordusunun da savaşa hiçbir anlamda hazır olmadığı eldeki raporlardan, anılardan anlaşılmaktadır. Hilmi Uran anılarında durumu şöyle açıklamaktadır. Harp içinde hiçbir vakit tam manasıyla ve gönül rahatlığı ile kendimizi harbe hazır hissetmedik. Mesela ilkin Çakmak Hattı adını verdiğimiz ve ta Kırklar elinden ve Edirne'den geçerek harbi hudutta karşılayacak olan geniş bir müdafaa sistemi tesis ve kabul ettik. Sonra buna takatimizin yetmeyeceğini anlayarak müdafaa hattını Çatalca dar sahasına kadar çektik. Daha sonra Mart 1941 sonunda olmalı, Rumeli'nin ve hatta İstanbul'un müdafaa edilemeyeceği telkiniyle harbi Boğazların Anadolu yakasında kabul etmeyi düşündük. Bunun içinde Çanakkale Boğazı gerisinde, Balıkesir'de olduğu gibi İzmit gerisinde kuvvetli bir birlik teşkil ederek Şile ve Kandıra sahillerini de kontrol altında tuttuk. Emekli General Haydar Sükan da Milliyet gazetesinde yayınlanan bir yazı dizisinde o günlerin ordusunu şöyle betimlemektedir. Aslında bir deri bir kemikten oluşan canlı varlıklar görünümündeki bu ordu, hareket ve manevra niteliğinden yoksun bulunuyordu. Silah, araç ve gereçleri yok denecek derecede az ve modern savaşın çok gerisinde kalmış eski tiplerden müteşekkil idi. Örneğin piyadelerin piyade tüfekleri 1898 model Mavzer'di. Ordunun büyük kısmı Trakya'da idi. Buradaki kuvvetlerin lojistik destek durumlarının beslenme konusunda ne kadar kötü olduğunu şu iki örnek kanıtlayabilir. Birincisi, yiyecek ve hayvan yemi kıtlığında atların ve katırların birbirlerinin kuyruklarını yemeye çalıştıkları. İkincisi, 1943 yılında Çekmeceler bölgesinde yapılan askeri bir manevrada kolordu ikmal yollarını at arabaları ve deve kolları teşkil etmekteydi. Ordunun bu durumu Türkiye'yi bir savaşın dışında kalma konusunda kararlı bir tavır almasına neden olmuştu. Alman orduları Doğu Prusya ile Almanya'yı ayıran Danzig, Gdansk bölgesi konusunda Polonya'nın dirençli tutumunu bahane ederek 1 Eylül 1939'da önceden savaş ilanı gibi bir uyarıda bulunmadan Polonya'ya girdiler. Alman hava kuvvetlerinin aman vermez saldırıları, zırhlı birliklerinin özellikle panzer tümenlerinin hızlı hareketiyle kısa sürede doğuya doğru ilerlediler. 17 Eylül'de Sovyet orduları da Doğu Polonya'ya girdiler. Böylece 20 gün içerisinde Polonya'nın işi bitirilmiş oldu. Bu arada Sovyetler Birliği 3 Baltık ülkesi üzerinde baskı kurarak onların Sovyet Cumhuriyetleri haline getirdi. Yani ilhak etti. 5 Ekim 1939'da Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov ile Fin yetkilileri arasındaki görüşmeler olumsuz gelişince Sovyetler Finlandiya'dan Kareli, Petsamo ve Hangö'nün kendilerine bırakılmasını istiyorlardı. Sovyet orduları Finlandiya'ya saldırdı. Fin orduları bu saldırıya kahramanca direndiler. 12 Mart 1940 tarihinde Sovyetlerin isteklerini kabul ederek barış antlaşmasını imzaladılar. Doğu ve Kuzeydoğu Avrupa'da bunlar olurken Batı cephesinde garip bir savaş cereyan ediyordu. Fransız-Alman sınırında en son teknolojiyle donatılmış iki savunma hattı yer almaktaydı. Fransızların Maginot ve Almanların Siegfried hatları. Bu iki savunma hattındaki askerler yerin altındaki mevzilerde karşılıklı saldırı bekliyorlardı. Bazı taciz ateşlerinin dışında dikkate değer bir harekat görünmüyordu. Yani Garp cephesi sakindi. Bu iki tarafında işine geliyordu. Özellikle Almanya'nın Polonya Savaşı'na bir anlamda hazırlıksız giriştiği savaş sonu belgelerinde ortaya çıkmıştı. Böylece garip savaş her iki tarafa 6 aylık bir zaman kazandırmıştı. 1940 baharında garip savaş bir anda son buldu. 9 Nisan 1940'ta Almanya, Norveç'e geçmek için Danimarka topraklarını kullanmak istedi ve kısa sürede Danimarka'yı ilhak ederek Norveç'e saldırdı. hava kuvvetlerinin ezici üstünlüğü ile Norveç'in liman kentlerini ele geçirdi. Böylece İsveç kömür cevherini Almanya'ya sevk edecek stratejik bir bölgeye egemen oldu. Norveç'in işgali üzerine İngiltere Başbakanı Chamberlain istifa etti. Yerine Sir Winston Churchill başbakan oldu. 10 Mayıs 1940. Ve İşçi Partisi'ni de kapsayan bir savaş koalisyonu kurdu. 13 Mayıs 1940'da İngiltere halkına radyodan şu konuşmayı yaptı. Size kan, ızdırap, gözyaşı ve terden başka hiçbir şey vaat etmiyorum. Politikamızın ne olduğunu sorarsanız şunu derim. Tüm varlığımız, Tanrı'nın vereceği tüm gücümüzle denizde, havada ve karada savaşmak. Amacımız nedir diye sorarsanız size tek bir sözcükle cevap veririm. Zafer. Neye mal olursa olsun zafer, tüm dehşetine rağmen zafer. Yol ne kadar uzun ve zor olursa olsun zafer. Churchill, karşısındaki faşist güçlerin nedenli güçlü ve saldırgan olduğunun farkındaydı. Alman Maginot hattına saldırmadı. Lüksemburg, Belçika ve Hollanda'yı 4 gün içerisinde dize getirerek kuzeyden Fransa topraklarına girdi. Bu harekatta General Guderian komutasında zırhlı tümenlerin çok hızlı ve cepheyi derinlemesine yaran hareketleri belirleyici olmuştur. Alman ileri harekatı inanılmaz bir hızla ilerliyordu. Almanya 9 Haziran 1940'da Rouen kentini alarak Paris'e yaklaştı. Kent açık şehir ilan edilerek boşaltıldı. Bu arada İtalya da Fransa ve İngiltere'ye savaş açtı. İngiltere, Fransa'da Dunkirk limanında mahsur kalan 200 bin dolayındaki askerlerini anavatandan getirdiği tüm deniz araçlarını kullanarak kurtarmayı başardı. Almanya, Fransa'yı birkaç hafta içerisinde saf dışı bırakmayı başarmıştı. 14 Haziran'da Paris düştü. 22 Haziran 1940'da Alman-Fransız silah bırakışması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Fransa'nın kuzeyi ile Atlantik kıyılarındaki bölgeler Almanya'ya bırakılıyordu. Fransa'nın diğer bölgeleri işgal edilmeyerek yapay bir Fransa yaşatılmış olacaktı. Fransa silahtan arındırılarak Mareşal Petain başkanlığında bir çeşit dikta düzeniyle yönetilen bir Almanya uydusu oluşturuluyordu. Bunlar olurken General de Gaulle ile arkadaşları ise İngiltere'ye giderek Hür Fransız hükümetini kurdular. Fransa'nın yenilmesiyle İngiltere Avrupa'dan bir anlamda soyutlanmıştı. Buna karşın savaşın ilerleyen günlerinde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz Uluslar Topluluğu ülkeleriyle ilişkileri daha bir güçlenmişti. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi ülkeler savaşta İngiltere'nin yanındaydılar. Nitekim Fransa teslim olduktan sonra Churchill halkına şunları söyledi. Sonuna kadar gideceğiz. Fransa'da savaşacağız. Denizlerde ve okyanuslarda, kıyılarda ve çıkarma sahillerinde, tarlalarda ve caddelerde, tepelerde savaşacağız. Asla teslim olmayacağız. Bir an için bile inanmıyorum. Ama eğer bu ada ya da büyük bir bölümü işgal edilirse, aç kalırsak, İngiliz filosu tarafından silahlandırılan ve korunan Deniz Aşırı İmparatorluğumuz mücadeleyi sürdürecektir. Almanya, İngiltere'ye bir çıkarma harekatını başlatamadı. Bunun üzerine İngiltere'yi haftalarca süren bir hava bombardımanına tuttu. İngiltere Savaşı diye adlandırılan bu harekatta İngilizleri yıldırmadı. Londra ve diğer büyük kentlerde yaşayanlar Alman bombaları altında yaşamlarını sürdürdüler. Bu hava saldırıları birçok filme konu olmuştur. Hitler, İngiltere Savaşı'ndan istediklerini elde edemeyince 12 Ekim 1940'ta saldırılara son verdi. Bu durumda her iki tarafta savaşı yaygınlaştırmak, bir dünya savaşı haline getirme politikasına yöneldiler. Churchill, savaşın genelleşmesinin gereğini şu sözleriyle anlatmaktadır. İngiltere'nin umudu ABD ve Rusya'da yatmaktadır. Hitler de konuya şöyle yaklaşmıştır. Rusya saf dışı edilirse İngiltere'nin Amerika umudu da ortadan kalkar. Çünkü Rusya'nın gücünün bitmesi uzak doğuda Japonya'nın gücünü büyük ölçüde arttıracaktır. İtalya'nın savaşa girmesi Türkiye'nin İngiltere ve Fransa ile ittifak anlaşmasına uyması gereğini ortaya çıkardı. İngiltere'nin bu doğrultuda bir isteğine Türkiye olumlu yanıt vermedi. Bir kere Fransa saf dışı kalmıştı. Diğer yandan söz verilen askeri yardımlar istenilen ölçüde yapılmamış, Ayrıca İngiltere'nin içinde bulunduğu koşullar yardımın değil arttırılmasını, devamını bile olanaksız kılmaktaydı. Ayrıca Sovyetlerle Almanya'nın aynı safta gözükmesi de böyle bir girişimi tehlikeli hale getiriyordu. İki nolu protokoldeki çekincemiz nedeniyle. İtalya savaşa girdikten sonra Kuzey Afrika'da Mısır ve Süveyş'e yönelik bir harekatı başlattı. Bir ara Süveyş kanalına 100-150 kilometre kadar yaklaştılarsa da Mısır'da bulunan General Wavell yönetimindeki İngiliz ordusu tarafından ağır bir yenilgiye uğrayarak Bengazi'ye bile terk etmek zorunda kaldılar. 1941 Mart'ı. İngiltere bundan sonra Habeşistan'a saldırdı. 1941 Mayıs'ında Addis Ababa'ya girdi. Böylece İtalya'nın Afrika macerası tam bir hüsranla son buldu. İtalya müttefiki Almanya'ya özenerek 1940'ın Ekim ayı sonunda Yunanistan'a Arnavutluk üzerinden savaş açtı. İngiltere verdiği güvenceye rağmen Yunanistan'ın yardımına gelemedi. Türkiye ise Batı Trakya'ya girmek isteyen Bulgaristan'a bir nota vererek böyle bir hareketi savaş nedeni sayacağını söyleyince Yunanistan'ın Bulgar sınırındaki kıtaları serbest kaldı ve İtalya'ya karşı kullanılmaları kolaylaştı. İtalya, Yunanistan Savaşı'nda da hüsrana uğrayarak Arnavutluk topraklarında geri çekilmeye başladı. Almanya, Romanya ve Bulgaristan'ı kendi safına çekebilmişti. Romanya'da Nazi kuklası bir hükümet bile kurdurabilmişti. Macaristan'da yönetimde bulunan Amiral Horthy de Alman yanlısıydı. Almanya, Yugoslavya'da da benzeri bir kendine bağlı hükümet kurma girişiminde bulundu. Hatta Kral Naibi ile Viyana'da bir ittifak anlaşması imzaladı. Ne var ki General Simović ve Kral Petro bu ittifakı tanımadılar. Bunun üzerine Alman orduları 6 Nisan 1941'de Yugoslavya'ya girdi. Burada Hırvat Slovenlerden oluşan bir kukla hükümet kurdular. Yugoslav halkı Tito ve Mihailović komandasında direnmeyi savaş sonuna kadar sürdürdü. Alman orduları daha sonra Yunanistan'a girerek 6 gün içinde bu ülkeyi ele geçirdikten sonra paraşütçüleri ile Girit Adası'nı da aldılar. Böylece Almanya Türkiye sınırlarına dayandı. Bu arada Bulgaristan'la ittifakları nedeniyle bu ülkede de askerleri bulunuyordu. 1941 yılının Mayıs ayında Türkiye savaşın soluğunu hissetti. Türk dış politikası Fransa'nın silah bırakmasından sonra Ustura'nın keskin tarafında yürüyen bir insanın denge ve dikkatine taş çıkartacak bir yol izledi. Alman ordularının Bulgaristan ve Yunanistan'a inmesi Türkiye'yi savaşla burun buruna getirdi. Türkiye ile İngiltere arasındaki ittifak gereğince İngilizler Türkiye'nin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesini istediler. Diğer yandan Irak'ta meydana gelen Nazi yanlısı hükümet denemesi, Suriye'de de aynı doğrultuda eğilimlerin ortaya çıkması Türkiye'nin güvenlik sorununu daha da büyüttü. Almanların yakın Ege adalarına yerleşmesi, Girit'i de alarak Doğu Akdeniz'e uzanması, Rommel ordularının Kuzey Afrika'da Süveyş'e doğru baskılarının artması, Anadolu'nun adeta üç taraftan sarılması sonucunu ortaya çıkartmıştı. Batı sınırımıza dayanan Almanlar, Türkiye'den Irak'a mühimmat geçirilmesi transit olarak için izin verilmesini istiyorlardı. Bu arada olası bir savaşa karşı Trakya ve İstanbul'da işi gücü olmayan dul, emekli, yaşlı ve çocuklar kişilerin boşaltılmasına karar verildi. Okullar erken tatil edildi. Büyük kentlerde toprak sığınaklar yapıldı. Ne var ki Türkiye yoğun hava saldırılarına karşı pasif savunma hazırlıklarını tam yapamamıştı. O günlerde hazırlanan bir rapor bunu ortaya koymaktaydı. Kentlerde, kasabalarda karartma uygulanmaktaydı. Savaş beklentisi tüm ağırlığı ile halkın üzerine çökmüştü. Trakya'da kentler boşalmış, insanlar bir panik havası içerisinde gayrimenkullerini, eşyalarını satma telaşına düşmüştü. Türkiye ile Yunan-Bulgar sınırındaki uzun köprü ve bunun gibi köprüler atılmış, Batı ile ilişkiler kesilmişti. Savaş hazırlıkları hızlandırılmış bir biçimde sürerken Almanya ile Türkiye arasındaki temaslar da sürmekteydi. Bu arada mühimmat dolu 3 trenin transit geçişine bir şekilde izin verildi. Ne var ki bu Almanları tatmin etmemişti. Hitler ile İnönü arasında iyi niyet mektupları da teati edilmişti. Nihayet 18 Haziran 1941'de Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Paktı imzalandı. Muahedenin kısa olan metni aşağıda yansıtılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Rahi. Aralarındaki münasebetleri mütekabil itimat ve samimi dostluk esasına istinad ettirmek arzusuyla ve her birinin el yem mevcut taahhütleri kaydı ihtirazisi Türkiye-İngiltere Paktı ve Deklarasyonu söz konusu, tahtında bir muahede akdetmeye karar vermişler ve bu maksatla murahhaslarını tayin etmişlerdir. Bu murahhaslar usulüne muvafık bulunan selahiyetnamelerini teati ettikten sonra atideki ahkamı kararlaştırmışlardır. Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Rahi, arazilerinin masuniyetine ve tamamiyeti mülkiyesine mütekabilen riayet ve doğrudan doğruya veya dolayısıyla yek diğeri aleyhine müteveccih her türlü harekattan tevakki etmeyi taahhüt ederler. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Rahi müşterek menfaatlerine taalluk eden bütün meselelerde bunların halli için mütabakatı temin etmek üzere aralarında atiyen dostane temasta bulunmayı taahhüt ederler. Madde 3. İmzası günü meriyet mevkiine girecek olan bu muahede 10 sene müddetle muteberdir. Yüksek akit taraflar muahedenin temdidi hususunu vakti merkununda aralarında kararlaştıracaklardır. Bu anlaşmayı izleyen günlerde Türk-Alman ticaret görüşmeleri de başladı. Almanya özellikle krom almak istiyordu. Oysa Türkiye krom ihracatı konusunda İngiltere ile bir başka anlaşmayı önceden yapmıştı. Ne var ki bir yandan İngiltere'ye ihracat yollarının büyük ölçüde güvenliğini yitirmiş olması, diğer yandan Alman ordularının Sovyet topraklarındaki göz kamaştırıcı başarıları, 9 Ekim 1941'de Türkiye-Almanya ticaret anlaşmasının imzalanması sonucunu verdi. Böylece özellikle 1941 ve 1942 yıllarında Türkiye, savaş dışı konumunu bozmadan Almanya ile olan ilişkilerini daha bir sıkılaştırdı. 22 Haziran 1941 sabahı yani Türk-Alman saldırmazlık muahedesinin imzalanmasından 4 gün sonra Alman orduları Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Kuzey, merkez ve güney cephelerinde başlayan bu taarruz Türkiye'de büyük sevinç yarattı. Anlatılanlara göre Milli Şefe haber günün ilk saatlerinde ulaştırıldığında yatağında oturan İnönü dakikalarca gülmüş. Duyulan sevincin iki nedeni vardı. Birinci neden genel bir ferahlama anlamındaydı. Doğaldı. Çünkü Türkiye savaş tehlikesini büyük ölçüde atlatmış bulunuyordu. Diğer sevinç nedeni ise sağ ve Nazi sempatizanlarının Sovyetlerin birkaç haftada yenileceklerine olan inancı. Barutçu Faik Ahmet anılarında o günü şöyle anlatıyor. Öğleden sonra meclis koridorunda rastladığımız hariciye vekili Saracoğlu'na siyasal gazanız kutlu olsun dedim. Hepimizin karşılığını verdi. İnönü nasılsınız diye sorunca bu sevinçlerini doğal bir dille çok iyiyim diye belirtiyorlar. Nedenini sormaktan çekiniyorum. Mareşal gülerek savaş bir haftada bitmezse çok ayıp olacak diyordu.